Ayrım 27, Cehennem, Dan Brown, sayfa 385, 70. Bölüm. İsmini tarihin en ünlü gezginlerinin birinden alan Marco Polo Uluslararası Havalimanı, Venedik Lagünü'nün üzerinde bulunan San Marco Meydanı'nın 6,5 kilometre kuzeyindedir. Elizabeth Sinski özel hava taşımacılığının avantajları sayesinde 10 dakika önce inmiş ve daha önce kendisine telefon eden yabancı tarafından gönderilmiş olan siyah bot Dubois SR-52 Blackbird ile lagünde ilerliyordu. Amir, bütün gün minibüsün arkasında seyahat etmiş olan Sinski deniz havasıyla canlandığını hissetti. Yüzünü tuzlu rüzgara doğru dönünce gümüş rengi saçları geriye doğru uçuşmaya başladı. Son iğnesinin üzerinden yaklaşık 2 saat geçmişti ve sonunda kendine geliyordu. Elizabeth Sinski geçen akşamdan beri ilk kez kendisi gibi hissediyordu. Ajan Brüder ekibindeki adamlarla birlikte yanında oturuyor, hiçbiri konuşmuyordu. Bu sıra dışı randevuyla ilgili endişeleri varsa bile düşüncelerinin bir değeri yoktu ve kararın kendilerine ait olmadığını bildikleri için susuyorlardı. Bot hızla ilerlerken sağda büyük bir ada belirdi. Kıyı şeridi alçak tuğla binalar ve baca borularıyla doluydu. Elizabeth meşhur cam üfleme fabrikalarını hatırlayarak Murano diye içinden geçirdi. İçinde derin bir acı hissederek geri döndüğüme inanamıyorum diye düşündü. Tam tur. Yıllar önce tıp fakültesindeyken nişanlısıyla birlikte Venedik'e gelmiş ve Murano Cam Müzesi'ni ziyaret etmişti. Orada nişanlısı üfleme camdan çok güzel bir mobil heykel görmüş ve masumca bir gün bunun gibi bir şeyi bebeklerinin odasına asmak istediğini söylemişti. Böyle önemli bir sırrı çok uzun zamandır sakladığı için vicdan azabı çeken Elizabeth, sonunda ona çocukluğundaki astım krizlerinden ve üreme sistemini mahveden glukokortikoid tedavisinden bahsetmişti. Elizabeth genç adamın kalbinin taş kesmesine daha önce dürüst davranmayışının mı yoksa kısırlığının mı neden olduğunu hiçbir zaman öğrenememişti. Ama bir hafta sonra Venedik'ten ayrılırken parmağında nişan yüzüğü yoktu. Kalbini kıran geziden ona kalan tek hatıra lapis lazuli nazarlığıydı. Asklepios'un asası onun durumunda acı veren tıbbın sembolüydü ve Elizabeth onu aldığından beri boynundan çıkarmamıştı. Kıymetli nazarlığım diye düşündü. Çocuklarını doğurmamı isteyen adamdan bir ayrılık hediyesi. Venedik adaları artık ona hiç romantik gelmiyordu. Tenha köylere ona aşkı değil, bir zamanlar vebayı kontrol altında tutmak için üzerlerinde kurulan karantina kolonilerini hatırlatıyordu. Blackbird botu San Pietro adasının yanından hızla geçerken Elizabeth derin bir kanala demirlemiş ve gelişlerini bekliyor gibi görünen kocaman bir yatın tam üzerine doğru gittiklerini fark etti. Gri renkli gemi Amerikan ordusunun gizli harekat programından fırlamış gibiydi. Arkasına yazılmış isimden ne tür bir gemi olduğu anlaşılmıyordu. The Mendacium. Gemi gittikçe yaklaştı ve Sinski sonunda kıç taraftaki güvertede tek başına duran bir figür gördü. Ufak tefek, yanık tenli, yalnız bir adam dürbünle onları izliyordu. Bot The Mendacium'un kıç tarafındaki geniş iskele platformuna yaklaşırken adam onları karşılamak için merdivenlerden inmeye başladı. Güneşten kavrulmuş adam nazikçe elini sıkarken, "Doktor Sinski, gemiye hoş geldiniz," dedi. Avuçları yumuşak ve pürüzsüzdü, bir denizcinin ellerine hiç benzemiyordu. "Geldiğiniz için minnettarım, lütfen beni izleyin." Grup güverteleri çıkarken Sinski yoğun çalışma ofislerine benzer odalar gördü. Tuhaf gemi insanlarla doluydu ama hiçbiri dinlenmiyor, hepsi çalışıyordu. "Ne üzerinde çalışıyorlar?" Merdivenleri tırmanmaya devam ederken Sinski dev motorların çalıştığını duydu ve hareket eden geminin çıkardığı köpüklü dümen suyunu gördü. Tedirginlikle nereye gidiyoruz diye düşündü. Adam Sinski'ye bakarak adamlarına, "Doktor Sinski ile yalnız konuşmak istiyorum," dedi. "Eğer sizin için de bir sakıncası yoksa." Elizabeth başıyla onay verdi. Brüder araya girip, "Efendim," dedi, "Doktor Sinski'nin geminin doktoru tarafından muayene edilmesini öneriyorum. Bir takım tıbbi..." "Sinski, ben iyiyim," diye araya girdi. "Gerçekten çok teşekkür ederim." Amir Brüder'e uzun uzun baktıktan sonra üzerinde yiyecek ve içeceklerin bulunduğu masayı gösterdi. ''Biraz soluklan, buna ihtiyacın olacak. Kısa bir süre sonra kıyıya döneceksin.'' Amir konunun daha fazla uzamasına fırsat tanımayarak sırtını ajana döndü ve Sinski'yi birinci sınıf kamera ve çalışma odasına götürüp arkasından kapıyı kapattı. Barı göstererek içki diye sordu. Hala etrafındaki tuhaflıklara bir anlam vermeye çalışan Elizabeth başını hayır anlamında salladı. ''Bu adam kim? Burada ne yapıyor?'' Ev sahibi parmaklarını çenesinin altına koymuş onu inceliyordu. ''Müşterim Bertrand Zobrist'in sizden gümüş saçlı şeytan diye bahsettiğini biliyor muydunuz?'' ''Benim de ona uygun bulduğum birkaç isim var.'' Adam hiç tepki vermeden masasına doğru yürüyüp büyük bir kitabı işaret etti. ''Buna bir göz atmanızı istiyorum.'' Sinski yanına gidip büyük kitaba baktı. ''Dante'nin Cehennemi.'' Dış İlişkiler Konseyi'ndeki karşılaşmalarında Zobrist'in kendisine gösterdiği korkunç ölüm resimlerini hatırladı. Zobrist bunu bana 2 hafta önce verdi, bir şey yazmış. Sinski kitabın baş sayfasına el yazısıyla yazılmış notu inceledi. Zobrist tarafından imzalanmıştı. ''Sevgili dostum, bu yolda bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Dünya da sana teşekkür ediyor.'' Sinski ürperdiğini hissetti. ''Hangi yolu bulmasına yardım ettiniz?'' ''Hiçbir fikrim yok. Daha doğrusu birkaç saat öncesine kadar hiçbir fikrim yoktu.''
''Peki şimdi?''
''Şimdi protokolde bir istisna yaptım ve size ulaştım.'' Sinski uzun bir yoldan gelmişti ve üstü kapalı konuşmaları kaldıracak halde değildi.
''Bayım, kim olduğunuzu veya neden bu gemide olduğunuzu bilmiyorum ama bana bir açıklama borçlusunuz. Bana Dünya Sağlık Örgütü tarafından aranan bir adamı neden sakladığınızı anlatın.''
Sinski'nin öfkeli ses tonuna karşılık adam ölçülü bir fısıltıyla cevap verdi. ''Karşıt amaçlar için çalıştığımızın farkındayım ama geçmişi unutmamızı öneriyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Gelecek ise bizim yakın ilgimize gereksinim duyuyor.'' Adam bunu söyledikten sonra minik kırmızı bir flash disk çıkarıp bilgisayarına taktı ve ona oturmasını işaret etti. Bertrand Zobrist bu videoyu hazırlamış ve kendisi için bu kaydı yarın tüm dünyaya yaymamı istemiş. Bir karşılık vermesine fırsat kalmadan bilgisayar ekranı karardı ve Sinski hafif bir su çırpıntısı duydu. Karanlığın içinden bir görüntü belirmeye başladı. Suyla dolu bir mağaranın içi, bir yeraltı gölü. Su tuhaf bir şekilde içeriden aydınlatılmış gibiydi. Garip bir kırmızılıkla parlıyordu. Çırpıntı sesi devam ederken kamera suya dalıyor ve mağaranın kum ve çamur kaplı zeminine odaklanıyor. Zeminde parlak dikdörtgen bir levhanın üzerinde bir yazı, tarih ve isim yazıyor. ''Burada, bu tarihte dünya sonsuza dek değişti.'' Tarih ertesi gündü, isim Bertrand Zobrist'ti. Elizabeth Sinski ürperdiğini hissetti.
''Burası neresi?'' diye sordu. ''Bu yer nerede?''
Amir karşılık olarak ilk kez bir tepki verdi. Derin bir nefes alarak hayal kırıklığı ve endişesini ifade etti. ''Doktor Sinski'' dedi. ''Bu sorunun cevabını sizin bilebileceğinizi umut ediyordum.'' 1,5 kilometre uzakta Rivadelyskaya-Voni'nin nehir kıyısındaki yürüme yolunda deniz manzarası biraz değişmişti. Dikkatle bakan biri dev gri yatın doğuya doğru ilerlediğini fark edebilirdi. Şimdi San Marco meydanına doğru gidiyordu. Efes 2080 endişeyle The Mendasium diye düşündü. Gri gövdesini tanımamak imkansızdı. Amir geliyor ve zaman daralıyor. 71. Bölüm. Rivadelyskaya-Voni'deki kalabalığın arasına karışan Langdon, Siena ve Ferris San Marco meydanına girdi ve oradan meydanın denizle buluştuğu en güney sınırına vardılar. Meydanı çerçeveye alan 2 devasa sütunun fotoğrafını çekmek için Langdon'ın etrafında klostrofobik bir kalabalık oluşturan turistlerin arasından geçmek neredeyse imkansızdı. 18. yüzyılın sonlarına kadar burada insanların idam edildiğini bilen Langdon biraz da kinaye yaparak şehrin resmi girişi diye düşündü. Girişteki sütunlardan birinin tepesinde San Teodore'nin tuhaf heykeli öldürdüğü ejderhasıyla gururla poz veriyordu. Langdon bu ejderhayı daha çok timsaha benzetirdi.
İkinci sütunun tepesinde Venedik'in her yerinde görülen sembol vardı. Kanatlı aslan. Üzerinde Latince, Pax Tibi Marseille Evangelista Meus yazan açık bir kitabın üstüne tek pençesini koymuştu. Dipnot, huzur içinde yat sevgili vaiz Marcos. Efsaneye göre bu sözler Aziz Marcos'un, dipnot İtalyanca San Marco, Venedik'e gelmesi üzerine bir melek tarafından söylenmişti ve naaşının bir gün burada yatacağını varsayıyordu. Daha sonra Aziz Marcos'un kemiklerini İskenderiye'den San Marco Bazilikası'na getiren Venedikliler bu efsaneyi kendilerini haklı çıkarmak için kullanmıştı. Kanatlı aslan günümüze kadar Venedik'in sembolü olarak kalmış ve her köşe başında kendini göstermişti. Langdon sütunları geçtikten sonra San Marco meydanının karşısında kalan sağ tarafı gösterdi. Eğer ayrılırsak bazilikanın ön kapısında buluşalım. Diğerleri anlaşıp Dükalar Sarayı'nın batı duvarını takip ederek kalabalığın azaldığı yerlerden meydana girdi. Güvercinleri beslemeyi yasaklayan yasalara rağmen kuşlar son derece sağlıklı ve iyi beslenmiş görünüyordu. Bazıları kalabalığın ayaklarının dibinde yerleri gagalıyor, bazıları üstü açık kalmış ekmek sepetlerini yağmalamak ve smokinli garsonlara işkence etmek için sokaktaki kafeteryalara üşüşüyordu. Bu büyük meydan Avrupa'daki diğer meydanların aksine kare değil, L şeklindeydi. Piazzetta denilen daha kısa kenar denizle San Marco Bazilikası'nı birbirine bağlıyordu. Meydan Bazilika'dan Correr Müzesi'ne kadar uzanan daha uzun kenara doğru ileride 90 derecelik bir dönüş yapıyordu. Tuhaftır ki meydan düz çizgilerden oluşmuyordu. Bir kenarda daralan ikiz kenar bir yamuk şeklindeydi. Bu göz yanılgısı meydanı olduğundan daha uzun gösteriyordu. 15. yüzyıl sokak tezgahlarının ana hatlarını çizen karoların deseni bu etkiyi daha da arttırıyordu. Langdon meydanın dirseğine doğru ilerlerken tam karşısında San Marco Saat Kulesi'nin mavi cam kadranını gördü. James Bond Ay Harekatı filminde kötü adamı bu saat kulesinden aşağı atmıştı. Kapalı meydana giren Langdon şehrin eşsiz özelliğini o anda fark etti. Ses. Etrafta hiçbir araba veya motorlu taşıt bulunmadığından trafiğin, metronun, sirenlerin yokluğunda Venedik, insan, güvercin ve sokak kafeteryalarında müşterilerine serenat yapan keman seslerine yer açıyordu. Akşamüstü güneşi San Marco'ya batıdan vurup karo döşenmiş meydanda uzun gölgeler bırakırken Langdon meydanın üstünde yükselerek eski Venedik manzarasına hakim olan uzun çan kulesine baktı. Kulenin üst revağına yüzlerce insan doluşmuştu. Orada bulunmak düşüncesi bile tüylerini ürpertti ve başını indirip insan denizinin içinde yoluna devam etti. Sienna Langdon'a kolaylıkla yetişebilirdi ama Ferris geri kaldığı için her ikisini gözden kaybetmeyeceği şekilde ortalarından gitmeye karar vermişti. Fakat ikisinin arasındaki mesafe açılınca endişeyle baktı. Ferris soluklanacağını anlatır şekilde göğsünü gösterip ona devam etmesini işaret etti. Adamın dediğini yapan Sienna Langdon'a yetişmek için hızlanınca onu gözden kaybetti. Ama kalabalığın arasında ilerlerken bir düşünce içini kemirip duruyordu. Ferris'in kasıtlı olarak geride kalmış olması ihtimali. Sanki aralarındaki mesafeyi açmaya çalışıyordu. İçgüdülerine güvenmeyi uzun süre önce öğrenen genç kadın bir nişin altına girip arkasındaki kalabalığı gözleriyle tarayarak Ferris'i aradı. Nereye gitti? Sanki artık peşlerinden bile gelmiyordu. Kalabalıktaki yüzleri inceleyen Sienna sonunda onu buldu. Ferris'in çömeldiği yerden telefonunda bir şeyler tuşladığını görünce şaşırdı. Bana telefonunun şarjının bittiğini söylemişti. İçini bir korku kapladığında bu duyguya da güvenmesi gerektiğini biliyordu. Bana trendeyken yalan söyledi. Sienna onu seyrederken ne yaptığını anlamaya çalıştı. Birine gizlice mesaj mı gönderiyordu? Ondan gizli araştırma mı yapıyordu? Zobrist'in şiirinin gizemini Langdon ile Sienna'dan önce mi çözmeye çalışıyordu? Açıklaması her ne olursa olsun yalan söylemişti. Ona güvenemem. Sienna hemen yanına gidip onunla yüzleşmeyi aklından geçirdi. Ama sonra Ferris onu fark etmeden kalabalığın arasına karışması gerektiğine karar verdi. Yeniden Bazilika'ya yönelerek Langdon'ı aramaya koyuldu. Ferris'e başka bir şey açıklamaması konusunda onu uyarmalıyım. Güçlü bir elin arkadan kazağını çekiştirdiğini hissettiğinde Bazilika'ya 50 metre kalmıştı. Olduğu yerde arkasını dönünce Ferris'le yüz yüze geldi. Kurdeşenli adam ona yetişmek için acele ettiğinden sık nefesler alıyordu. Sienna'nın onda daha önce görmediği çılgın bir hali vardı.
Üzgünüm derken solumakta güçlük çekiyordu, kalabalıkta kayboldum.
Sienna onun gözlerine baktığı anda anladı. Bir şey saklıyor. Langdon San Marco Bazilikası'nın önüne geldiğinde diğer iki arkadaşının arkasında olmadığını fark edince şaşırdı. Kiliseye girmek için sırada bekleyen turistler olmadığını görünce de şaşırdı. Ama sonra öğle yemeğinde bol makarna yiyip şarap içen turistlerin Venedik'te akşamüstleri daha fazla tarih öğrenmek yerine meydanlarda gezinmeye veya kahve yudumlamaya karar verdiklerini fark etti. Sienna ile Ferris'in her an gelebileceğini varsayarak bakışlarını önündeki bazilikaya çevirdi. Bazen bıktıracak kadar çok girişi bulunmakla suçlanan binanın aşağı cephesinde kolonlar, tonozlu kemerler ve geniş bronz kapılarıyla binayı ziyadesiyle davetkar gösteren 5 içerlek giriş vardı. Bizans mimarisinin Avrupa'daki en ince örneklerinden biri olan San Marco, yumuşak ve değişik bir görüntüye sahipti. Notre Dame'ın veya Chartres'in sade gri kulelerinin aksine San Marco görkemli ama bir o kadar da mütevazıydı. Eni boyundan fazla olan kilisenin tepesinde ona neşeli bir hava katan boyalı 5 kubbe bulunuyordu. Bazı gezi kitaplarında da San Marco bu sebeple düğün pastasına benzetilirdi. Kilisenin merkez yükseltisinin üstündeki ince San Marco heykeli kendi ismini taşıyan meydana bakıyordu. Ayaklarının altındaki sivri tepeli kavis gece mavisine boyanmış ve üzeri altın yıldızlarla bezenmişti. Altın kanatlı Venedik aslanı şehrin parıldayan maskotu olarak bu renkli zeminin üzerinde duruyordu. San Marco işte bu altın aslanın altında en ünlü hazinelerinden birini gösteriyordu. 4 büyük bakır at akşamüstü güneşinde ışıldıyordu. San Marco'nun atları. Her an aşağıdaki meydana atlayacakmış gibi duran bu 4 paha biçilmez at, Venedik'teki pek çok hazine gibi Haçlı seferleri sırasında İstanbul'dan yağmalanarak getirilmişti. Yağmalanarak getirilen bir başka sanat eseri de kilisenin güneybatı köşesinde atların altında duruyordu. Tetrark olarak bilinen mor bir porfirdi. Heykel 13. yüzyılda İstanbul'dan getirilirken ayağının kırılıp kaybolmasıyla tanınıyordu. 1960'larda ayak mucizevi bir şekilde İstanbul'da bulunmuştu. Venedik heykelin kayıp parçası için istekte bulunmuş, Türk yetkililerse basit bir mesajla cevap vermişlerdi. Siz bizim heykelimizi çaldınız, biz de ayağı vermiyoruz.
Bayım alır mıydınız diyen bir kadın sesiyle Langdon bakışlarını aşağı çevirdi.
İri yarı bir çingene kadın Venedik maskelerinin asılı durduğu uzun bir sopa tutuyordu. Çoğu volto intero tarzında yapılmıştı. Karnaval sırasında kadınların taktığı bu beyaz maskeler bütün bir yüz şeklindeydi. Çingene'nin sattıkları arasında yarım yüz şeklindeki Colombina, üçgen çeneli Bauta ve ipsiz Moretta maskeleri de vardı. Bu rengarenk cazibeye rağmen uzun gaga bir burnun üstünden ölü gözlerle Langdon'a bakan grimsi siyah bir maske dikkatini çekti. Veba hekimi. Venedik'te ne yaptığını hatırlatacak bir şeye ihtiyacı olmayan Langdon bakışlarını başka yöne çevirdi.
Çingene alacak mısınız diye yineledi.
Langdon hafifçe gülümseyip başını iki yana salladı.
Solo molto belle, mano grazie.
Dipnot çok güzeller ama hayır teşekkürler. Kadın giderken Langdon'ın bakışları kalabalığın tepesinde alçalıp yükselen uğursuz veba maskesini takip etti. Derin bir iç çekip bakışlarını ikinci balkondaki 4 bakır ata çevirdi. Bir anda aklı başına geldi. Parçaların hızla birbiriyle buluştuğunu hissediyordu. San Marco'nun atları, Venedik maskeleri ve Konstantinopolis'ten yağmalanan eserler.
Tanrım diye fısıldadı, buldum.
72. Bölüm. Langdon adeta olduğu yerde mıhlanmıştı. San Marco'nun atları. Bu dört eşsiz at muhteşem boyunları ve kalın yakalarıyla Langdon'ın aklına hiç beklenmedik bir anı getirdi. Bu anı Dante'nin ölüm maskesine yazılmış gizemli şiirin önemli bir öğesine açıklama getiriyordu. Langdon bir keresinde New Hampshire'daki tarihi Runnymede çiftliğinde bir ünlünün düğününe katılmıştı. Burası Kentucky darbisi birincisi, Dancer's Image'in vatanıydı. Davetin bir parçası olarak misafirler ünlü atlı gösteri topluluğu Behind the Mask'ten bir gösteri izlemişlerdi. Biniciler göz kamaştırıcı Venedik kostümleri ve yüzlerini gizleyen Volto maskeleriyle muhteşem bir gösteri sunmuşlardı. Grubun siyah Frezian atları Langdon'ın gördüğü en büyük atlardı. Dev gibi endamlarıyla bu muhteşem hayvanlar, güçlü kasları, tüylü toynakları ve zarif boyunlarının arkasında uçuşan 90 santimlik yeleleriyle arazide hızla koşuyorlardı. Bu hayvanların güzellikleri Langdon'ı o kadar çok etkilemişti ki eve döndüğünde internette bir araştırma yapmış ve soyun bir zamanlar ortaçağ kralları tarafından savaş atları olarak kullanıldığını ve son yıllarda soyları tükenmek üzereyken önlem alındığını öğrenmişti. Aslı Equus Robustus olan soyun modern ismi anavatanları ve grafik sanatçısı M.C. Escher'in doğum yeri olup Hollanda eyaleti Friesland'dan gelen Frezian'dı. Anlaşılan eski Frezian atlarının güçlü vücutları Venedik'teki San Marco'nun atlarının kaba estetiğine ilham kaynağı olmuştu. Web sitesinde yazanlara göre San Marco'nun atları o kadar güzeldi ki tarihin en sık çalınan sanat eserleri olmuştu. Langdon her zaman bu ünvanın Gent Altar panosuna ait olduğuna inanmıştı ve bu teorisini doğrulamak için arka web sitesine girmişti. Sanat Suçları Araştırma Kurumu kesin bir sıralama yapmıyordu ama çapulcuların ve yağmacıların hedefi olan heykellerin sıkıntılı yaşamının kısa bir hikayesini veriyordu. Dört bakır at 4. yüzyılda Sakız Adası'nda ismi bilinmeyen bir Yunan heykeltıraş tarafından yapılmış ve 2. Theodosius onları Konstantinopolis'teki hipodromda sergilenmesi için gönderene kadar orada kalmıştı. Sonra 4. Haçlı Seferi sırasında Venedikli güçler Konstantinopolis'i yağmalayınca baştaki Duka 4 kıymetli heykelin gemiyle Venedik'e geri götürülmesini emretmişti. Büyüklükleri ve ağırlıkları yüzünden bu neredeyse imkansız bir yolculuktu. Atlar 1254 yılında Venedik'e varmış ve San Marco Katedrali'nin ön cephesine yerleştirilmişti. 500 yıldan uzun bir süre sonra 1797'de Napolyon Venedik'i fethetmiş ve atları kendisi için almıştı. Atlar Paris'e götürülüp Zafer Takı'nın tepesine yerleştirilmişti. Sonunda 1815'te Napolyon Waterloo'da yenilip sürgüne gönderilince atlar Zafer Takı'nın tepesinden vinçle indirilip Venedik'e mavnayla geri gönderilmiş ve San Marco Bazilikası'nın ön balkonuna geri yerleştirilmişti. Langdon atların tarihine biraz aşinaydı ama Arka'nın sitesinde onu şaşırtan bir pasaj vardı. Dekoratif yakalar atların boyunlarına Konstantinopolis'ten Venedik'e yapacakları gemi yolculuğu sırasında zedelenmesin diye kesilen başların eklem yerlerini gizlemek için 1204 yılında Venedikliler tarafından eklenmişti. Duka San Marco'nun atlarının başının kesilmesini mi emretmiş? Bu Langdon'a inanılmaz geliyordu.
Robert!
Sienna ona sesleniyordu. Langdon düşüncelerinden sıyrılıp arkasını dönünce Sienna'nın Ferris ile birlikte kalabalığın arasından kendisine doğru ilerlediğini gördü. Langdon heyecanla "Şiirdeki atlar!" diye bağırdı. "Ne olduklarını çözdüm."
"Ne?"
Sienna onu anlamamış gibiydi. "Atların başını kesen hain bir dükü arıyoruz."
"Evet."
"Şiir canlı atlardan bahsetmiyor." Langdon San Marco'nun tepesindeki parlak güneşin aydınlattığı dört bakır heykeli gösterdi. Bu atlardan bahsediyor.
27. ayrımın sonu. Sayfa 398.